Ayrım 20.
1920 yılın sonuna kadar tamamlanmıştır. Bu bakımdan da 1919 ve 1920 yılları muharebelerin cereyan ettiği 1921 ve 1922 yıllarından ayrı bir karakterde görünmektedir. Büyük Millet Meclisi hükümetinin bütün Anadolu'da hakimiyet kurabilmesi, yalnız karşı ihtilal hareketlerinin temizlenmesiyle değil, aynı ölçüde önemli milis kuvvetlerin, Kuvayi Milliye'nin tasfiyesiyle mümkün olmuştur. Hükümet otoritesini büyük ölçüde zaafı uğratan Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Etem kuvvetleri 1920 yılı sonuna doğru tasfiye edilerek Türk İstiklal Harbi'nin yapılmasını engel teşkil edecek bütün pürüzler ortadan kaldırılmıştır. İşte bu sebeplerle 1919-1920 yıllarının olaylarını bir bütün olarak ele almak ve ihtilalin meşruluk kazandığı dönem olarak incelemek gerekmektedir. Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla meşruluk kazanan ve meşru düzeni zedeleyen Demirci Efe ile Çerkez Etem kuvvetlerini karşı ihtilal hareketlerini tasfiye ederek başarıya ulaşan Anadolu hareketinin ihtilal olarak kabulünün ne dereceye kadar doğru olduğunu tespit edebilmek için ihtilal kavramı üzerinde duracağız. Ve Anadolu hareketinin bu kavram ile olan ilişkilerini bulmaya çalışacağız. İhtilal kavramı. İhtilalin kesin olarak mutabık kılınan bir tarifi yoktur. Ancak çeşitli açıklama şekillerinde bazı unsurlar üzerinde ortak bir görüşe varıldığı görülmektedir. Bu unsurlar bize hükümet darbesi, isyan gibi hareketlerle ihtilalin birbirinden ayırt edilebilmesi imkanını vermektedir. İhtilali hazırlayan etkenler, ihtilalin oluş şekli, ihtilalle ulaşılmak istenen amaçlar daima değişik nitelikte ve görüştedir. Genel olarak aydınlar tarafından idare edilmekle beraber ihtilallerin dayandığı kuvvetler de çok defa birbirinden farklıdır. Bazen ihtilal hedefine zikzaklar çizerek ilerler ve hedeften geçici olarak ve kısmen ayrıldığı olur. Bu husus eğer şuurlu bir oluş ise ihtilal metodu ile ilgilidir. Zaman ölçüsüyle değerlendirildiğinde bir ihtilalin hedefe ulaşma orantısı veya belli bir notada kalışı hareketin ihtilal olma vasfını değiştirmez. Bu durum ihtilalin sadece niteliğini gösterir. İhtilali karakterize eden çizgiler öze ve biçime bağlı farklılıklar yüzünden zenginleşmekte fakat kavramı üzerinde net ve basit bir tarih bulunmasını güçleştirmektedir. Larousse'un son baskısında ihtilal bir devletin ekonomik, sosyal yahut politik strüktürünün ani ve şiddetli bir şekilde değişmesidir şeklinde tarif edilmiştir. Bir değişimi ifade eden ihtilal hareketinde anilik ve şiddet zor kullanılması ihtilalin anlaşmazlığa düşülmeyen iki unsurudur. Yavaş yavaş ve normal tekamül, evolüsyon yoluyla olan değişmeler böylece ihtilal kavramının dışında kalmaktadır. Gerçi ihtilallerin fikri hazırlığı uzun bir çağı bazen bir yüzyıl aşkın bir zamanı kaplar. Fakat hareket birdenbire patlayarak ihtilal kendini gösterir. İktidarlar siyasi strüktürde ve ona bağlı olan ekonomik ve sosyal strüktürde değişiklik yapılmasına taraftar olmadıklarından ihtilalde şiddete başvurmak yani kuvvet kullanmak değişmez bir kuraldır. İhtilal kavramında ve tarifinde mutabık kalınılan bir diğer unsur değişikliğin niteliği ile ilgilidir. İhtilalde ekonomik, sosyal ve politik strüktürün değişmesi kastı vardır ve ihtilali karakterize eden en önemli unsur bu değişmedir. Genellikle ekonomik, sosyal ve politik değişme bir arada mütalaa edilmektedir. Halbuki her üç değerin aynı zamanda ve beraber değişmesi çok defa mümkün olmadığı gibi şartla değildir. Ekonomik ve sosyal strüktür iç içe birbirine bağlı olduğu için değişme birlikte cereyan eder. Politik sistemin geçici bir süre içinde olsa ekonomik ve sosyal strüktürün değişmesi siyasi rejimi değiştirir veya zorlar. Yahut siyasi rejim değişikliğiyle ekonomik ve sosyal strüktürün değişmesine gidilir. Bu bakımdan ekonomik, sosyal yahut siyasi değişiklikten söz etmek, ihtilal kavramında aranan değişikliği daha doğru belirtmektedir. Devletin yalnız idare edenler kadrosunu değiştirmek şüphesiz siyasi strüktürün değiştiğine delalet etmez. Siyasi yapıdaki değişiklik eğer sosyal ve ekonomik strüktürü değiştirmeye müncer olacaksa ve onu hedef tutuyorsa ancak o takdirde ihtilalden söz edilebilir. İhtilalin mutlaka bir fikri kaynağı olmak gerekir. Fakat bu kaynağın her zaman bir doktrin veya ideoloji olması şart değildir. Toplumun ekonomik ve sosyal yapısının değişmesini hedef tutan hareket elbette bir fikre dayanmaktadır. İhtilalin getireceği yeni düzen bu fikri ve eski düzenin yıkılışının gerekçesini ifade eder. Diğer taraftan yeni düzenin ileri karakterde olmasını ihtilalin şartları arasında mutalaa edenlere hak vermemek mümkün değil. Mahmut Esat Bozkurt'un Türk İnkılabı Tarihi Enstitüsü derslerinde ihtilalin tarifini ileri bir nizam kuran hareket şeklini de tanımlamaktadır. Dipnot: Dr. Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk İhtilali, sayfa 65, İstanbul 1940. Profesör Yavuz Ava'dan da bu hususu ihtilalin şartı olarak benimsemiş bulunuyor ve daha başka faktörler ekleyerek şöyle diyor. Dipnot: Profesör Doktor Yavuz Ava'dan Türk İnkılabı Tarihi Notları sayfa 6. Devrimde yalnız yıkıcılık değil, aynı zamanda yapıcılık da esas şartlardan birini teşkil etmektedir. Bu itibarla fikri cevheri sönmüş olduğu için yıkılması istenen mevcut düzen ve değerin enkazını da bir malzeme halinde ve gerektiği nispetle kullanarak yeni bir düzen ve değer yaratmak söz konusudur. Görülüyor ki devrim mevcut durumdaki düzen ve kıymeti zorla yıkarak onun yerine yeni vileri bir fikre dayanan yeni bir düzen ve değerin getirilmesidir. Devrimi sıradan eşkıyalık ve isyan olaylarından ayıran özellik de bu fikri karakterde saklıdır. Devrim ile doğan yeni durumun eski duruma göre ileri bir mahiyet taşıması zaruridir. Eğer devrimde vücut bulan yeni durum eskisine göre daha geri bir vasıf taşıyor ise bir inkılap değil bir irtica, bir ilerleme değil gerileme meydana gelmiş demektir. Bu ilerilik kriterini belirtecek yine kıymet hükümleridir. Profesör Abadan ilerilik kriterini açıklayıp bazı örnekler verdikten sonra konuyu şu şekilde bağlıyor. Gerçi her olayda bu verdiğimiz örneklerde olduğu kadar kolay ve basit, değer veya değersizliği tayin imkanı yoktur. Ancak aydın ve yüksek seviyeli insanlar için ilerilik ve geriliğe sebep olan kıymet hükümlerini isabetle vermek her zaman mümkündür. Bundan şu netice çıkar ki, herhangi bir durumun ilerilik ve geriliğini tayin keyfiyeti zamana, cemiyete ve dünya görüşüne bağlı olarak değişebilir. Zaman ve dünya görüşü ne olursa olsun, ihtilal karakterinde görünen bir hareketin getirdiği değişikliğin gerçek niteliğini anlayabilmek için o hareketin içinde cereyan ettiği toplum tipini göz önünde tutmak gerekir. Bir ihtilalin etkenlerini ve gerçekleşme şartlarını Profesör Hüseyin Kubalı da şöyle ifade etmektedir. Dipnot: Hüseyin Kubalı, Yeni Türkiye, sayfa 108-109. Genellikle inkılaplar, kaynak ve mahiyetleri bakımından daha çok ideolojik ve sosyal amillere, gerçekleşme ve devamları bakımından ise siyasi sebeplere bağlıdır. Çoğunlukla yalnız bir seçkinler azınlığına inkılap ihtiyacı duyuran ideolojik ve sosyal sebepler inkılapların sebep içeriğini hazırlarsa da onların tesirli bir aksiyon haline girebilmesi, kurumlaşması, yine bir azınlık teşkil eden seçkinler eliyle yeni şartlara uygun yeni bir siyasi düzenin kurulması sayesinde mümkün olur. Çünkü siyasi düzen zorlayıcı müeyyidelerle riayeti sağlanan bir sistem olduğu için muayyen bir ideolojiye tekabül eden içtimai düzenin çatısını kurar ve meriyetini temin eder. Binaenaleyh her inkılabın ekseriye yapmaya mecbur olduğu ilk iş içi boş bir kalıp haline gelen eski siyasi düzen yapısını ortadan kaldırarak yerine yeni ideolojiye uygun yeni personel ve teşkilat ile kendisini fiilen gerçekleştirebilecek ve meşrulaştıracak yeni bir siyasi düzen koymaktır. Neden Anadolu İhtilali? İncelediğimiz olayların akışı içinde Anadolu kelimesi yalnız coğrafi bir isim değildir. Bunu aşan bir anlam ifade etmektedir. Milli hareket kaynağını Anadolu'da bulmuş, ihtilalin liderini Anadolu'da barındırmış ve bütün ihtilalci ve savaşçı kuvvetleri Anadolu vermiştir. Osmanlı hükümetine karşı girişilen harekette hükümet tarafını sonuna kadar yalnız İstanbul tutmuş ve ihtilal hükümet çatışması şeklen ve mahiyeti itibariyle İstanbul-Anadolu mücadelesi halinde cereyan etmiştir. Başka bir deyimle ihtilale karşı olan fikirlerin ve kuvvetlerin hazırlandığı İstanbul, mücadelenin sonuna kadar tek başına Anadolu'nun karşısına dikilmiştir. İstanbul yalnız hükümet merkezi olması sebebiyle değil, Türkiye'yi parçalamak ve yok etmek isteyen itilaf devletlerine karargah teşkil ettiği için de Anadolu'yu karşısına almıştır. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'da milli cereyanı tutan bazı şahıslara yazdığı 21 Haziran 1919 tarihli mektupta, İstanbul'un artık Anadolu'ya hakim değil, tabi olmak mecburiyetinde bulunduğunu ifade ederken, ihtilalin adını da koymuş oluyordu. Belgeler bu harekete en uygun adın Anadolu ihtilali olduğunu belirten cümlelerle doludur. Milli bir kongre toplamak için Anadolu'nun bil vücuh en emin mahallini seçmek, Anadolu'nun saf ve mukaddes milli emelleri, Anadolu halkı milli istiklali kurtarmak için baştan aşağı tek vücut bir hale getirilmiştir cümleleri bunun canlı örnekleridir. Bütün müdafaa hukuk cemiyetlerini birleştirerek tek bir teşkilat meydana getirmek için toplanan Sivas Kongresi'nde yeni teşekkülün adı Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti olarak kabul edilmiştir. Halbuki Sivas Kongresi'ne Rumeli'den yani Doğu Trakya'dan kimse katılmamıştı. Fakat cemiyetin adı tespit edilirken politik bakımdan Rumeli kelimesi de ilave edilmiştir. Gerçekte bu teşekkül bir Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyetidir. Bütün bu gerçekler sebebiyle ihtilale Anadolu İhtilali demeyi tercih ettik. Şüphesiz Atatürk ihtilali veya Türk ihtilali de denilebilir. Fakat çilek yaş Anadolu'nun ve Anadolu halkının bu ihtilaldeki yeri kanaatimizce her şeyden ağır basıyor. Gerçi Anadolu İhtilali bir kadro hareketidir ve halkın bu harekete ne şekilde ve ne ölçüde katıldığı bu kitabın ikinci bölümünün halk kısmında belirtilmiştir. Ayrıca Anadolu'da yer yer karşı ihtilal hareketleri de olmuştur. Bütün bunlara rağmen hele Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Anadolu yeteri kadar birliğe kavuşmuş ve bu birlik ihtilalin siyasi ve askeri kuvvetinin sembolü olmuştur. İhtilal kadrosu ilk günlerden itibaren Anadolu ve Anadolu halkı adına hareket ettiğini açıklamakla her şeyden önce Anadolu ve Anadolu halkını kurtarma amacını güttüğünü de ifade etmiş oluyordu. Anadolu İhtilali'nin niteliği. Anadolu İhtilali dış görünüşüyle yabancı işgallere karşı vatanı kurtarmak gerekçesine dayanmaktadır. Halbuki bu görüşün gerisinde uzun yılların hazırladığı devletin bünyesini değiştirme fikri yatar. Hareketin önünde ve başında bulunanların çoğunluğu ihtilalci bir cemiyetin İttihat ve Terakki'nin fikir ve heyecan potasında yoğrulmuş kimselerdi. Cumhuriyeti akılları almayacak olanlar bile en azından meşrutiyetçiydiler. Türkiye'nin bir takım köklü değişikliklerle kurtulacağına inanmışlardı. Fakat nelerin değişmesi gerektiğini pek bilmiyorlardı. 1908 ihtilaline şu veya bu surette karışmış olanlar kendilerini Anadolu ihtilalinin içinde buldukları zaman belki daha ileri bir ihtilal fikrine sahip değillerdi. Yalnız bu defa arkasından gittikleri lider İttihat ve Terakki'nin liderlerine benzemiyordu. Onun kafasında Anadolu ihtilalinin gerçek etkin olan fikirler günden güne olgunlaşmaktaydı. Eğer Türkiye kurtulacaksa Osmanlı devlet düzeninde yapılacak şekli değişikliklerle değil yeni bir devlet düzeni getirerek kurtulacaktı. Mustafa Kemal Paşa tarafından daha başka biçimde ifade edilmiş olan bu fikir, Anadolu İhtilali'nin ilk olarak devletin politik strüktürünü değiştirmeyi hedef güttüğünü göstermektedir. Bunun yanı sıra başlangıçtan itibaren sosyal strüktürün de değişmesi gereğinin düşünüldüğünü ortaya koyan sözlere ve fikirlere rastlamaktayız. Özellikle halkçı bir görüş Anadolu İhtilali'nde kuvvetle kendini belli etmektedir. Nitekim zaferden hemen sonra Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Reisi Mustafa Kemal Paşa imzasıyla yayınlanan ve cemiyetin halk fırkasını inkılap edeceğini açıklayan 9 Nisan 1923 tarihli beyannamede aynen şöyle denilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir halk devleti ve hükümeti teşkil etti. Yalnız açıkça söylemek gerekir ki Anadolu İhtilali'nin ekonomik yöndeki fikri oluşu çok kısır kalmış, 1930 yılına kadar yolunu pek bulamamıştır. İhtilalin bu alandaki ilk başarısı ancak ekonomik bağımsızlığı sağlamaktan ibarettir. Cumhuriyetin ilk yıllarında liberal ekonomiye itibar edilerek özel teşebbüs teşvik olunmuş ve daha sonra DP iktidarının da denediği gibi burjuva yetiştirmeye çalışılmıştır. Bu yüzden ihtilalin getirdiği yeni rejim sosyal strüktürünü değiştirmek hedefini güttüğü halde bunu yapamamış ve halkçı görüş daha çok nazariyede ve özenti halinde kalmıştır. 1930 yılından sonra ihtilalin yeniden derlenip toparlanmaya çalıştığı, liberal ekonomiyi terk ederek halkçı telakkiye uygun bir devletçiliğe yöneldiği dikkati çekmektedir. İncelemeye değer bir husus da aynı zamana rastlayan Rus ihtilalinin Anadolu ihtilali üzerindeki etkisidir. Anadolu ihtilali henüz fiziki hazırlık safhasındayken, ihtilal liderlerinin Rus ihtilalini örnek almayı veya Türk toplumuna uyacak prensipler varsa onları aktarmayı düşündüklerini bazı yazışmalardan anlamaktayız. Fakat kısmi de olsa böyle bir alışverişin milli bağımsızlığı tehlikeye düşürmesi ihtimali, özellikle Bolşevik Rusya'da emperyalist eğilimlerin sezilmesi, kendilerini bu düşünceden uzaklaştırmış ve yalnız Rusya ile siyasi ilişki kurup yardım sağlama yolları araştırılmıştır. Bu endişe, Anadolu İhtilali'nin yönünün tayin ve tespitinde daima ihtiyatlı, temkinli olmak zaruretini telkin etmiştir. Anadolu İhtilali'nin sola kaymasını önleyen bu etki, Türk ihtilalcilerin halkçı görüşü benimsemelerine engel olmamıştır. Osmanlılık ve milliyetçilik fikirlerinin birlikte temsil edilmesine rağmen 1. Büyük Millet Meclisi'nin çalışma tarzı ve ihtilalci karakteri, Anadolu hareketinin bir ihtilal olduğunu tereddüte yer bırakmayacak şekilde ispatlamaktadır. Gerçi meclisin bir takım zaafları vardı. Bazı zamanlar bazı meselelerde ileri bir meclis görünüşünde değildi. Fakat aynı meclis öyle kararlar almıştır ki bu gibi kararlar ancak bir ihtilal meclisinden çıkabilirdi. Anadolu İhtilali'nin niteliğini tamamlayan bir başka unsur da İstiklal Mahkemeleridir. İstiklal Mahkemeleri, hukuki dayanağı, yetkisi ve uyguladıkları yargılama usulü bakımından birer ihtilal mahkemesinden başka bir şey değildir. Anadolu İhtilali, teokratik telakkilerle idare edilen Osmanlı Devleti'nin yerine laik bir devlet kurmak, 600 yıllık Osmanlı Hanedanı'nı tasfiye ederek Cumhuriyeti tesis etmek suretiyle, hiç şüphesiz yıktığı düzenden çok ileri bir düzen getirmiştir. Eğer ihtilalin esprisi aynı canlılık ve zindelikle yaşatılabilse ve ihtilalin kurduğu siyasi rejim bir 50 yıl kadar devam edebilseydi, Türkiye meselelerini çözmeye yönelmek için daha iyi imkan bulurdu. Dipnot, bu konu kitabın ikinci cildinin son bölümünde daha geniş incelenmiştir. A. İzmir'in işgalinden Sivas Kongresi'ne. 15 Mayıs 1919, 4 Eylül 1919. Mayıs 1919'da durum genel olarak şöyle görünüyordu. 6 ay var ki silahlar susmuştu. Fakat büyük fırtınalar öncesinin sessizliği sona ermek üzereydi. Samsun ve çevresinde duyulan gürültüler bir iç mesele, alelade asayişsizlik olayları sanılıyordu. Gerçekte ise bunlar yakında Anadolu'da başlayacak büyük kavganın uvertüründen başka bir şey değildi. Karadeniz bölgesinin yerli Rumları bu dereceleri gitmekle İstanbul'da bir başlangıç noktası arayarak vakit geçiren Mustafa Kemal Paşa'ya görev verilmesine sebep oldular. Diğer taraftan Yunanistan, Anadolu'dan pay almak için hazırlığını tamamlamış bulunuyordu. Lloyd George, Clemenceau ve Wilson, küskün İtalya'nın konferanstan çekilmesini fırsat bilerek Venizelos'u memnun etmenin yollarını araştırıyorlardı. Üçler Konseyi'nin 5 Mayıs günkü toplantısında Lloyd George şöyle dedi. İtalyanların doğuda bütün davranışları şüphelidir. Batı Trablus'ta yapılan İtalyan seferi de gizlilik içinde tertiplenmişti. Şimdi de Anadolu'ya öyle bir sefer yapmalarından şüphelenmekteyim. Günün birinde İtalyan Anadolu'yu zapt etmiş bir halde görebiliriz. Onları oradan çıkarmak güç olur. Rumlar öldürülmekte olduğundan Yunanlılara İzmir işgal izni verilmelidir. Türkiye'de işgal kuvvetleri işini İtalyanlar Paris'e dönmeden çözmeliyiz. Mümkünse bugün öğleden sonra. İtalyanlarla birlikte bu iş görüşülecek olursa onlar daha evvel davranacaklardır. 6 Mayıs'ta da Türkiye'deki Rumları korumak için Venizelos'a İzmir'e 2-3 tümen çıkarmak izni verilmelidir tavsiyesinde bulundu. Clemenceau ve Wilson razı oldular. Mayıs'ın 7'sinde İtilaf devletlerinin donanmaları İzmir önünde toplandılar. Olaylar öylesine hızlı gelişmekteydi ki Rum Patriği daha fazla beklemeyerek 9 Mayıs'ta İstanbul Rumlarını Türk tabiyetinin mükellefiyetlerinden muaf ilan etti. Türkler de boş durmuyorlardı. İş görecek kimseler yavaş yavaş yerlerini almaktaydılar. 9. Ordu Müfettişliğine tayin edilen Mustafa Kemal Paşa kendisine geniş yetkiler veren talimatı 6 Mayıs'ta cebine koymuş bulunuyordu. Kazım Karabekir Paşa Erzurum'a varmış ve 3 Mayıs'ta kol ordusunun başına geçmişti. Rauf Bey, Orbay askerlik ilgisini kesmiş 8 Mayıs olayların gelişmesini beklemekteydi. Albay Refet Belebey Sivas'taki 3. Kol Ordu Kumandanlığını almak üzere Mustafa Kemal Paşa karargahı ile beraber Anadolu'ya gidecekti. Ali Fuat Paşa izinli olarak geldiği İstanbul'dan Ankara'ya kol ordusunun başına dönmüştü. Tesadüfler ve tertipler böylece Anadolu İhtilali'nin şef kadrosunu tam zamanında belli etmiş oluyordu. Mayıs'ın ilk haftası sonunda Genelkurmay Başkanlığı'nın kol ordulara genel durum hakkında gönderdiği genelgede özet olarak şu bilgiler vardı. 3 sancak, Batum, Kars, Ardahan, İslam Şurası İngilizler tarafından dağıtılmıştır. Kars'a Ermeni vali tayin edilmiş ve bir Ermeni müfrezesi gelmiştir. Trabzon'a Rusya'dan Rum göçmenleri gelmeye başlamıştır. Hopa'da son günlerde bazı İslam çeteleri görülmüştür. Marmaris'e İtalyanlar bir müfreze çıkararak iskele ve kömür deposu inşasına başlamışlardır. Tekirdağ'a bir İtalyan taburu gelip yerleşmiştir. Edirne'deki İtalyan müfrezesi Kara Ağaç'a gitmiştir. Hadımköy'ün 250 kişilik bir İngiliz müfrezesi gelmiştir. İngilizler 4 kafile halinde 200 subay 1780 nefer esirimizi Mısır'dan İzmir'e getirmişlerdir. 4. kafiledeki 310 nefer kördür. Fransızlar 117 esirimizi Rusya'dan İstanbul'a getirmişlerdir. İzmir'in işgalinden önce Osmanlı idaresinin dikkatini çeken başlıca olaylar bunlardı. Karadeniz bölgesindeki Pontosçu faaliyet ve asayişsizlik ile doğuda tespit olunan İngiliz ve Ermeni hareketlerine karşı fazlaca hassas davranılıyordu. Bu arada müttefiklerine karşı güvensizlik duyan İtalyanların daha aktif hale geçtikleri göze çarpmaktadır. Nitekim Yunanlılar İzmir'e çıkmadan İtalyanlar Kuşadası, Bodrum, Marmaris ve Fethiye'yi işgal etmiş bulunuyorlardı. Bütün olup bitenlerin dışında Mayıs ayının ikinci yarısı çok daha önemli olaylara gebeydi. Anadolu İhtilali'nin şartlarının tamam olması için Yunanlıların İzmir'e, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkması gerekiyordu. 1. İzmir'in işgali. İzmir 15 Mayıs 1919'da Mondros Mütarekenamesi'nin 7. maddesinde galip devletlere tanınan hakka dayanılarak Yunan kuvvetleri tarafından işgal edildi. Gerekçe bu olmakla beraber işgalin asıl sebebi Türkiye'nin paylaşılmasına ait planın uygulanmaya konmasıdır. 1917 yılı ortalarında İtilaf devletleri safında harbe giren küçük Yunanistan'a büyükler Batı Anadolu'da bir kısım arazi vermeyi vaat etmişlerdi. Biraz gecikmeyle şimdi bu vaat yerine getiriliyordu. Türklerin nasıl bir tepki göstereceğini anlamak için 12 Nisan'da yapılan küçük bir çıkarma, dipnot, 12 Nisan 1919 günü Yunan zırhlısı Averof İzmir limanına gelerek karaya bir müfreze çıkarmış ve bu müfreze yerli Rumların taşkın nümayişleri arasında kordon boyunda dolaşmıştır. Kolordu kumandan vekili Albay Süleyman Fethi Bey'in silahla mukabele edeceğine dair ihtar üzerine müfreze Averof gemisine alınmıştır. Denemesinden sonra bütün hazırlıkları tamamlanmış ve 14 Mayıs günü Türk makamları işgalden haberdar edilmiştir. İstanbul'daki İngiliz siyasi mümessili Amiral Webb, Sadrazam'a İzmir önündeki filo kumandanı Amiral Kaltrop, İzmir valisine aynı gün işgal hakkında birer nota verdiler. Bu surette gerekli siyasi formalite de ikmal edilmiş oldu. Ertesi sabah hiçbir güçlüğe uğramadan Yunan birlikleri İzmir'de karaya çıkmaya başardılar. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali, oluş ve sonuç bakımlarından bir takım gerçekleri ortaya koymaktadır. Şöyle ki, 1. Osmanlı hükümeti ordusu ve halk işgali karşısında büyük bir gaflet ve aciz göstermiştir. Böyle olmasaydı işgalin önlenebileceğini iddia etmek mümkün değildir. Fakat azimkar bir davranış hiç değilse işgal sırasında cereyan eden faciaları önleyebilir. İzmir'deki 17. Kolordu ve 56. Tümen karargahları ile birliklerinin dağılmadan daha gerilere çekilmesini sağlar, bir hayli silah ve malzemeyi kurtarabilir, işgal olayını uzun bir süre İzmir şehrinde lokalize edebilirdi. İzmir'in ve Batı Anadolu'dan bir parçanın Yunanlılara verileceği Avrupa basını kanalıyla ve diplomatik yollarla çok önceden öğrenilmişti. Buna rağmen hiçbir teşebbüs yapılmamış, sabır ve tevekkülle olayların gelişmesi beklenmiştir. Daha kötüsü İzmir'de gerekeni yapabilecek kudrette vali ve kumandan bulunduracak yerde işgalden kısa bir süre önce hükümet kolordu kumandanı ve vali vekili Nurettin Paşa'yı geri çekerek Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na mensup Kambur İzzeti Valiliğe Ali Nadir Paşa'ya kolordu kumandanlığına tayin etmiştir. İkisi de şahsiyetsiz, aciz, uyuşuk ve duygusuzdu. İzmir'in işgal edileceği 14 Mayıs akşamı şehirde duyulmuştu. Vali soranlara yalandır diyor ve işgali halktan gizliyordu. 15 Mayıs sabahı erkenden yayınlanan Köylü Gazetesi'nde valinin şu demeci çıkmıştı. Bazı bedbahtlar İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edileceği tarzında söylentiler çıkarmışlar, yalandır, tekzip edilir. Vali aklınca halkın galeyana gelerek bir hadise çıkarmasını önlemek ve hükümete karşı dirayetini ispat etmek istemişti. Kolordu kumandanı ise 14-15 Mayıs gecesi bütün subayları evlerinden getirerek kışlada toplamıştı. Bu da kumandanın basiretiydi. Böylece kolordu subayları işgali toplu bir halde kışla penceresinden seyretmişler fakat ne haysiyetlerini ne de hayatlarını kurtarabilmişlerdir. Yunanlılar 15 Mayıs günü bir kısım er olmak üzere 30-40 kişiyi sebepsiz yere öldürmüşler ve 60'tan fazlasını da ağır veya hafif surette yaralamışlardır. İşgal sırasında cereyan eden faciayı kısaca belirtmek için şöyle diyebiliriz. O gün milletin ve ordunun şerefi, haysiyeti, gururu kordon boyunda kaldırımlarda sürüklendi ve çiğnendi. 14-15 Mayıs gecesi İzmirlilerin gösterdikleri olumlu davranış, dipnot, İzmirli gençlerin teşvikleriyle o gece halk Yahudi maşatlığında toplanmış ve ateş yakarak sabaha kadar bir miting yapmıştır. Bile bu acı tablonun doğmasını önleyemedi. Hükümet İzmir'in işgali üzerine İtilaf devletleri mümessillerine bir muhtıra vermiş ve o gece istifa etmiştir. İstifanamede 5 senelik kötü idarenin elim neticelerini imkan derecesinde ıslah için böyle müşkül bir devrede 2,5 aydan beri iş başında bulunduğunu ifade eden hükümet, alınması gereken bir cümle tedbirlere başvurduğu halde İtilaf devletlerince İzmir için verilen son karar sebebiyle müşkül mevkiye düştüğünden bahisle yeni bir kabine kurulmasına imkan vermek maksadıyla istifaya karar verildiğini belirtmekteydi. Mabey'in başkatibinin naklettiğine göre İzmir'in işgalinden dolayı pek düşünceli ve kederli bir halde olan Zat-ı Şahane, Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın mümkün olan her şeyi yaptığına inanmış olacak ki yeni hükümetin kurulması görevini yine ona verdi.